السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
وعدد المسیح علیہ السلام چھبا سر فیت میں علشکان لو و سال ایقتا تتمک و بدنینی زندہ تتمک اتھک تتمک اچن علشکان لو نئی دی بنو ذکرینی ederek Musleh Maud رضی اللہ عنہ şöyle beyan etmiştir. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam asla tembel değildi. Aksine çok çalışkan birisiydi. Ve halvete alışık olmasına rağmen meşakkatten çekinmezdi. Ve birçok defa böyle olurdu. Kendisi bir yolcu yola çıktığı zaman atını bir hizmetçi vasıtasıyla gönderirdi ve kendisiyle yayan yürürdü. 25 metre, yani aşağı yukarı 35-40 kilometre kadar giderdi yayan. Ve genellikle kendisi yayan yürürdü, yürümeyi severdi. Ve asla ata binmezdi, az binerdi. Ve bu yayan yürüme alışkanlığı sonuna, hayatının sonuna kadar vardı. Ve 70 yaşından daha fazla kadar bazı aşırı derece hastalıklar dahi başlamıştı. Genellikle yürüyüşe çıkardı. Ve 7-8 kilometre kadar giderdi. Ve bazen 10 metreden daha fazla giderdi. Ve yaşlılıktan önceki durumu bunu beyan ederdi. Ki bazen sabah namazından önce kalkarak yürüyüşe çıkardı ve Batala'ya kadar giderdi. Batala yoluna kadar Kadiyan'dan aşağı yukarı 25 kilometre, pardon 8 kilometre bir köy vardı. Orada sabah namazı zamanı olurdu. Kısacası bu biz örnektir bizim için. Özellikle hayatlarını vakfetmiş olanlar için, vakfetmiş olanlar için ki cemaatin değişik işleri onlara havale edilmiştir. Murabbiler onların birinci sıradadırlar. Kendilerini sağlıklı tutmak için ve çaba sarf etmek için yürüyüşe yahut antrenmana alışsınlar. Eğer antrenman yapamıyorlarsa zamanın azlığından dolayı ya başka bir sebepten dolayı belli bir zaman mutlaka antrenman için zaman ayırmaları gerekir. bazı mürebbiler daha gençtirler. Onların bedenleri anlatıyor ki onlar antrenman yapmıyorlar. Sorarsanız derler ki biz antrenman yapardık fakat şimdi bıraktık. Biz belli bir zamandan beri. Ne kadar büyük işler bizim müballiklere havale edilmiştir, mürebbilere havale edilmiştir. Orada kendilerini zinde tutmaları ve sağlıklı tutmaları tutmak için antrenmana dikkatleri olmalı. Bizim dışarıdaki camia Ahmediyaların mürebbileri tahsilini tamamladıktan sonra belli bir müddet Rabbaha dahi giderler terbiye için. Orada tıbbi kontrolden dahi geçerler. Doktor Nuri Bey kalp uzmanıdır. O bana yazdı. Maşallah. Her bakımdan iyi mürebbidirler. Fakat onlar arasında eleleri dahi vardı ki kilo bakımından çok fazla kiloları vardı. Tehlikeli bir şekilde. Onların buna dikkat etmeleri gerekir. Amel sahasına giderek insanın dikkati yok oluyor. Onun için birisi bizim mürebbilerimiz ve vakıf hayatlarını vakfetmiş olanlar mutlaka bir antrenmana başlamaları lazım. Ve ikincisi bu batılı ülkelerde gıda dahi sağlıklı değildir. Bunlar dahi buna junk food derler. Ondan perhiz yapmamız lazım. Ona dahi dikkat edin. Eğer tek başına iseniz bazen zaman bulunuyor. Burada yahut merkezde iseniz eğer aileniz yoksa belli bir zaman yemek hazırlamak için dahi ayırmanız gerekir. Kısacası buna dikkat etmeniz lazım. Ben yalnız size nasihat etmiyorum. Aksine ben kendim antrenman yapıyorum Allah-u Teala'nın lütfuyla. Bisiklet yahut diğer makinelerle ben antrenman yapıyorum. Allah-u Teala şimdiye kadar bana güç veriyordur. Kısacası bizim sağlıklı vakfine zindagi vakıflarını hayatlarını vakfetmiş olanlar ve mürebbiler gerekli. Onun için onların buna dikkat etmeleri lazım ki sağlık bakımından pervasız olmasınlar, tembelleşmesinler ki kendi işlerini güzel bir şekilde yapabilsinler. Başka bir olay vaat edilen Mesih-i İslam ile alakalı olarak Müslim Oğud beyan etmiştir. Bugünlerde hoparlör vasıtasıyla biz kendi sesimizi her yere ulaştırabiliyoruz ve ondan dolayı bizim aramızda yüksek konuşma alışkanlığımız kalmamıştır yahut bir derece kadar biz yüksek konuşabiliriz. Özellikle vaizler, mürebbiler bazen amel sahasına gittikleri zaman orada konuşma yapmaları gerekir. Onların hatırı da tutmaları lazım. Yüksek konuşmaya alışkanlıklı olmaları lazım. Çünkü bazen hoparlör olmuyor. Özellikle fakir ülkelerde. Eski zamanlarda seks ulaştırmanın bir vasıta yoktu. Dinleyicilere ses ulaştırmak için çaba sarf etmek gerekliydi ve insanlar pratik yaparlardı. Zor idi bu iş. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam genel durumda az bir sesle konuşurdu, muhatap olurdu. Fakat gereğince dünya insanlarına İslamiyet talimatını anlatmak istediği zaman durumu nasıl olurdu? Onun bir örneğini Hazreti Müslim Oğud radıyallahu anh şöyle beyan etmiştir. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam Lahore'da konuşma yapmak için ayağa kalktı. Lahore'un en büyük salonu, orada konuşma yapacaktı. İnsanlarla doluydu. Ve o kadar fazla insanlar vardı ki kapıları açıldı. Hatta dışarıda çadırlar kuruldu. Ve onlar dahi doldu dinleyicilerle. Başlangıçta bir kaide olduğu gibi sesi az idi Mesih Madri Aleyhisselam. Bazı kimseler gürültü yaptılar. Fakat daha sonra kendisi konuştuğu zaman sanki öyleydi ki sanki gökten bir ses geliyor. Ve insanlar hayret içinde idiler. Sesin yükselişi dahi dini hizmetler için genellik din hizmeti için sesi yükseltme gerekli olur bazen. Onun için o bakımdan dahi bazı insanlara bu görev yapılır. Onların buna dikkat etmeleri lazım. Dikkat etmeleri lazım genel özellikle. Bazen bazı kimseler çok üzülürler. Bizim hayır durumumuz aynı seviyede kalmıyor. Biz çok üzüntü içindeyiz. Bu iyi bir şeydir şu bakımdan ki insan kendisini muhasebe etmeye devam etsin. Bu durum ben hayır eksikliği yahut hayıra arzu eskiden vardı. Onda şimdi eksiklik oldu. Muhasebe etsin ki bu niye oldu. Ve kaygısı olsun ki uzun zaman devam etmesin. Ve onu izale etmeye çalışsın. Kısacası bu çok iyi bir şeydir. Ancak bazen şu dahi oluyor. Bu bir kötülük olmuyor. Aksine hayır ve hayır ve az hayır durumu vardır. O muhasebe ediliyor, ölçülüyor. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanına dahi eshablardan birisi yanına geldi ve dedi ki ya Resulallah ben münafık oldum. Ben sizin meclisinizde oturduğum zaman benim durumum bambaşka oluyor. Ve sizin meclisinizden çıkıp gittiğim zaman benim durumum bambaşka oluyor. Yani hayır ve kalp temizliğinin durumu aynı kalmıyor sizin meclisteki zamandaki gibi. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki bir müminin alameti aslında budur. Sen münafık değilsin. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sohbetinin etkisi kendisinin kuvveti kudsiyesi ve sohbeti mutlaka etkileyecekti ve etkiledi de. Kendisi yanında oturanların kalbi temiz kalpli insanlar idiler. Bir şey öğrenmek için otururlardı ve Allah Teala ile alaka kurmanın derecelerini yükseltmek için orada otururlardı. Ve daha sonra azalma dahi olurdu dışarı gidince. Fakat kısacası sahabinin kalbinde Allah-u Teala'nın korkusu vardı, ihlas vardı. Onun için üzüldü, kaygılandı. Hayır da eksiklik uzun olmasın ve gide gide beni dinden uzaklaştırmasın. Bende bir münafıklık söz konusu olmasın. Eshabların düşüncesi buydu. Ve bu insan bunun bir hissi böyle olunca insan dua ve istiğfar ile kendi durumunu iyileştirmeye çalışır. Vaad edilen Mesih Hazreti Müslim Maud radıyallahu anh bu konuyu beyan ederek bir yerde buyurdu ki vaad edilen Mesih aleyhissalatü vesselam buyururdu bazı çocukların sağlığı genellikle annelerin vahimelerinden dolayı iyi oluyor. Azıcık üzülürse çocuk eziyet duyarsa anne ona kim bilir ne oldu der. son derece eziyete girdi der. Ve neticesi şu olur ki dikkatli bir şekilde ona tedavi ettirir. Ve çocuk hastalıktan kurtulur. Fazla hastalığın ilerlemesinden kurtulmuş olur. Ancak bazı anneler öyle olur ki çocuğun sağlığını uzun hastalık zamanında anlak bilirler ve o zaman tedavi zor olur. Annenin vahimesi dahi annenin sağlığı için faydalı olur. Mesih Mevud Aleyhisselam diyor. Annenin vahimesi dahi çocuğun sağlığı için çok faydalı olur. Aynı şekilde kendi zatında böyle bir vahime ki bu bir hastalık o belki de olacak çok faydalıdır. Mesela maneviyata gelince maneviyata azalma olursa bir hayır yapma konusunda azalma olursa eksiklik olursa ve vahime olursa ben dinden uzaklaşıyor muyum? Böyle bir vahime faydalı oluyor. Dedi ki böyle aynı şekilde bir insan tehlikeye karşı koymak için hazır olur ve kendisini o saldırıdan korur. Onun için gerçekten hayırda ileri adım atanlar ve kendi durumlarını Allah-u Teala'nın buyrukları için tutanlar anne gibi üzüntü içinde olanlar olurlar ki onların namazlarında dualarında bir eksiklik onların bir tembelliklerinden ve masiyet neticesinde olmasın. Öyle hasta, manevi bir hasta haline getirmesin ki tedavisi mümkün olmasın. Hastalığı çoğalmış olsun. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshabları şanslı insanlar idiler. Kendi durumlarını düşünerek onlar üzüldükleri zaman kendi sohbetine giderlerdi. Ve daha sonra Hazreti Resulullah'ın kuvveti kutsiyesi neticesinde tedavi ettirirlerdi kendilerini. Fakat bizim şu üzüntü içinde kalarak kendi ibadetlerimizi, dualarımızı, istiğfarlarımızı daima zinde tutmak lazım ve kendimizi tedavi etmeye devam etmemiz lazım. Eğer vahimemiz dahi olursa bu vahime dahi pervasızlığından daha iyidir. Ki onunla biz Allah-u Teala insanı pervasız olmak Allah-u Teala'dan uzaklaştırır bazen. Ve yavaş yavaş insan dinden dahi uzaklaşmış olur. Tedavi edilmeyen manevi bir hasta haline gelmiş oluyor insan. Onun için çok dikkat gereklidir. Hazreti Müslim Mevud radıyallahu anhu bir seferinde şu konuyu beyan ediyordu. Mutluluk ve üzüntünün alakası. Mesela bir evin içinde düğün varsa orada mutluluk için eğer borç dahi almak gerekirse insan borç alarak mutlu olmaya çalışır. Ve onun akrabaları dahi ona ortak olurlar o mutlulukta. Fakat hiç alakaları olmayan kendisiyle onlar için dahi o insanın mutlu olması yahut ailesinin mutlu olması yahut akrabalarının mutlu olmaları ve kendilerini eziyete sokmaları yahut borca girmelerinin bir anlamı olmuyor. Onların ne? Birisi mutlu oluyor mu yahut olmuyor mu yahut borç alarak mı mutlu oluyor? Aynı şekilde eğer adamın birisi kendi ailesine kefil ise eğer o ölürse evde bir matem olur. Fakat diğerler onunla alakalı olmayanlar için onun ölümü, ölmesinin bir anlamı olmuyor. Binlerce insan her gün ölürler. Ölümler olur. Fakat bilmediğimiz, tanımadığımız insanlar konusunda bilgimiz olmamıza rağmen biz onların üzüntüsünü hissetmiyoruz. Ama eğer bizim kendi bir akrabamız vefat ederse biz onu şiddetli bir şekilde hissediyoruz. Sonra öyleleri dahi oluyor ki insanlar için çok eziyet halinde olurlar. Zalim der, yol kesiciler vardır, haydutlar. Onların ölümüyle bir tabaka üzüntü yerine mutlu olurlar. Ancak onların akrabaları yine üzülürler. Müslim Mevud radıyallahu anhu beyan eder. Bu hislerin tuhaf bir silsilesidir. Bunun üzerinde düşünmekle insanın durumu bambaşka olur. Bir şey bir insan için mutlu verici olur. Tek mutlu verici bir saat olur. Tek başka birisi için matem derecesinde olur. Ve birçok insanlar olurlar ki ne bir üzüntüye ne de bir mutluluğa ortak olmazlar. Bu konu Mesih Modül Aleyhisselatü Vesselam bir cümlede bana öğrettiydi. Hazreti Mesih Modül Aleyhisselatü Vesselam'ın Aleyhisselam mutlaka gazete okurdu her gün. Din görevleri kendilerine verilmiş olanda da bir ders vardır. Onların mutlaka gazeteyi okumaları lazım. Ve en küçük haberlere de bakmak lazım. Kendisi mutlaka gazete okurdu. Bir gün 1907 senesinde gazete okuyarak beni seslendi. Mahmud, bu ses öyle verdi ki sanki bir acele bir işi vardı. Mesih Modül Aleyhisselatü Vesselam Müslim Mevud'u çağırdı. Sanki alacele bir iş vardı. Ben gittim. Bana bir haber okudu. Adamın birisi, ismini unuttum, öldü. Hazreti Müslim dedi ki ben güldüm. Dedim ki bana ne? Mesih Modül Aleyhisselam dedi ki onun evinde matem olacak ve sen diyorsun ki bana ne? Bunun durumu nedir? Müslim diyor ki sebep ne? Sebep şudur ki birisiyle alakası olmazsa onun ölümü insanı etkilemez. Aynı şekilde eğer mutluluk olursa insan ondan da etkilenmez. Bu konuyu Müslim radıyallahu anh bir yerde beyan etti. Birinci halife radıyallahu anh'ın oğlu Mia Abdüsselam ben nikah zamanı vardı. Ve Hazreti Müslim kendi hislerini şöyle beyan etti. Eğer Hazreti Halifetul Mesih birinci halife hayatta olsaydı nasıl mutlu olurdu? Ne kadar dua ederdi? Ve ondan dolayı diğerler dahi ne kadar dua ederlerdi. Bu fırsat ve bu düşünce bizim kalplerimizde özel bir hareketi başlatıyor. Bir sevgilinin, bir yakın birisinin bir mutluluğu olursa bu düşünce büyük bir hareket başlatıyor kalbimizde. Nasıl o bizim sevgilimiz kendi akrabaları için dua ediyor olacak. Diyor ki bu mutluluk bizim bedenimizde başından ayağına kadar sonuna kadar etkiliyor bütün bedeni. Onun için şunu hatırımızda tutmamız lazım. Kendi muhsinlerimiz ve onun evlatları için özellikle dua etmemiz lazım. Üzüntü ve mutluluk anında onları hissetmek lazım. Ve cemaat üyeleri için genellikle dahi bizim mutluluk ve üzüntülerimiz olmalı. Çünkü cemaat dahi tek yek vücuttur. Bir vücut, bir varlıktır. Ve insan her cemaat üyesinin sancısını insan hissederse ancak o zaman bunu yapabiliriz. Ve bu vardır ki cemaat içinde bir birlik yaratmanın bir yoludur. birinci halife radıyallahu anh'ın itaatinin bir olayını beyan ediyor Müslemud radıyallahu anh'u. Diyor ki birinci halife radıyallahu anh'u konusunda ben hatırlıyorum. Abdülhakim Murted Patialvi önce Ahmedi olduğu zaman kendisini çok severdi. Ve o dahi kendisini çok severdi. Öyle ki Mesih Maud aleyhissalatü vesselam'a muhalif olunca şunu yazdı. Sizin cemaatinizde Mesih Maud aleyhissalatü vesselam'ın cemaatinde Mevlevi Nuruddin dışında başka hiçbir kimse yok eshabların örneği olan. Bu öyledir ki cemaat için övgüz vesilesidir Mevlana Nuruddin. Müslim'u diyor ki Abdülhakim Petealvi bir çok methetti Hazreti Mevlana Nuruddin birçok ders aldı. Abdülhakim mürted olduğunu ilan ettiği zaman ben gördüm. Üzülerek öğrencilerini çağırdı birinci halife radıyallahu anh. Hemen bütün öğrencilerini çağırdı ve dedi ki gidin ve çabuk benim kitabından tefsir yazmıştı. Benim kütüphanem de vardı. Çıkarın onu getirin hemen. Öyle olmasın ki ondan dolayı Allah-u Teala bana öfkelenmesin. Müslim'e diyor ki halbuki Kur'an-ı Kerim'in tefsiriydi. Ve onun birçok ayetinin tefsirini o Abdülhakim Murted Mevlana Nuruddin radıyallahu anh'dan sorarak yazmıştı. Fakat bu sebepten dolayı ki Allah-u Teala'nın gadabı üzerine indi, mürted oldu. Onun yazdığı tefsirini dahi kendi kütüphanesinden çıkardı. Ve kendi zevkine göre anladı ki bu kitap diğer kitaplarla birlikte hepsini kirleştirecek. İşte bu din hamiyeti ve Allah korkusudur. Bizim için bir örnektir. Sonra bazı kimseler itiraz ederler. Cemaat bakımından filan kişiyi ceza gördü. Bir insan aleyhinde işlem yapıldı. O der ki kendisi hakkında benim aleyhimde filan işlem yanlış yapılmıştır. Ve filan zat aleyhinde yapılmamıştır bu işlem. Ve o himaye edilmiştir. Bu gibi itirazlar yepyeni değildir. Her zamanda öyle itirazlar vardır. Şimdi dahi insanlar itiraz ederler. Eskiden de yaparlardı. Böyle insanların zikrini yaparken Hazreti Müslim radıyallahu anh der ki gerçek şudur ki nizamı düzeltmek için düşüncelerinin bir birliğinin bir dairesi olur. Olabilir ki bir ihtilaf insan göremesin. Fakat eğer bir fitne mucib olmazsa o ihtilafa sahibi olanların cemaate girmesine izin verilir. Ancak başka birisi ondan daha az ihtilafa sahip dahi olursa onun ihtilafı bir fitneyi uyandırıyorsa o öyle bir kimse cemaatten atılır. Hazreti Mesih Maud aleyhissalatu vesselam bir seferinde adamın birisi sordu kendisine ben Şii idim. Ben Şiilikten çıkarak geldim. Ve Hazreti Ali radıyallahu anhu hazretlerini Hazreti Ebu Bakir radıyallahu anhu Hazreti Ömer radıyallahu anh'dan daha üstün sayıyorum. Çünkü benim üzerinde Şiiyet etkisi vardır. Bu inanç varken dahi ben sizin biyetinize girebilir miyim? Mesih Maud aleyhissalatu vesselam ona yazdı. Siz biyet yapabilirsiniz. Ancak buna mukabil Hazreti Mesih Maud aleyhisselam bir seferinde birkaç insanı Kadiyan dışına çıkardı ceza olarak ve onlar hakkında bir broşür de yazdı. Sebep yalnız şuydu ki onlar beş vakit namaza gelmezlerdi. ve bazıları vardı ki onların meclislerinde nargile içilirdi ve boş sözler söylenirdi. Müslüman diyor ki şimdi söyleyin. Hazreti Ali radıyallahu anh'u Hazreti Ebu Bekir'den Hazreti'den üstün tutmak ve nargile arasında içmek arasında hangisi büyük bir günahtır? Lazimen her şahs diyecek ki Hazreti Ali radıyallahu anh'u Hazreti Ebu Bekir'den daha üstün tutmak büyük bir iştir. Ve nargile içmek küçük bir şeydir. Fakat Hazreti Mesih Maud aleyhisselam büyük bir ihtilafa rağmen adamın birisini biyet etmesine izin verdi. Ve nargile içmek ve alayı gili söz söylemekten dolayı onları kadiyen dışına attı. Halbuki bir ziyafet zamanında Mesih Maud aleyhisselatü vesselam bizzat onu düzenlemişti. Türk sefiri Hüseyin Kami Kadiyan'a geldi ve onun için ziyafet hazırlandı. Müslüman diyor ki ben küçük idim. Fakat iyi hatırlıyorum. Bir mecliste Mevlevi Abdülkerim radıyallahu anh zikretti. Bunlar sigaraya alışık olurlar. Eğer biz onu hazırlatmasak eziyet duyacak. Mesih Maud aleyhisselam dedi ki tamam bir zararı yok. Çünkü öyle bir haram değil ki içki nasıl haram ise öyle değil bu. Onun için böyle hürmete sahip olmayan içkinin haram olduğu gibi onun kullanmasına kullanması üzerine cemaatten dışına attı. Ve birisi dedi ki ben Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'dan Hazreti Ali'yi daha üstün zannediyorum. Buna rağmen ki Mesih Maud aleyhissalatü vesselamın düşüncesi şuydu ki Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Hazreti Ali'den daha üstündür. Fakat yine ona o adama izin biyet izni verdi. Bazı sözler gerçekten zamanı yerel fitne bakımından büyük olurlar. Halbuki onlar küçük olurlar. Bazı sözler fitne bakımından küçük olurlar. Fakat aslında onlar büyük olurlar. Onun için yerel fitne bakımından küçük bir şey göz ardı edilir ve küçük bir şey üzerinde işlem yapılır. Fakat onlar itiraz edenler asla akıllı davranmadılar. Onların gayesi yalnız itiraz etmek olur. Birçok insan diğer insanlar için söylerler. Bazı yardımcıları da ortaya çıkarlar. Ceza görenler. Onlar bilmezler ki asıl söz nedir? Niye ceza görmüştür? Onun için sebepsiz olarak araya girmemeliyiz. Ya bir insana yardım etmemeliyiz. Fakat nizam zannederse, caize alınırsa o zaman insan, cemaat karar verir. Bugünlerde dahi bu gibi insanlar vardır. İtiraz edenler. Kötü iş yaparlar. Ceza gördükleri zaman ıslah yerine daha fazla nizam aleyhinde konuşurlar. Sonra şunu dahi isterler. Biz nasıl istersek öyle kalacağız. Fakat buna rağmen cemaat nizamı bizi ortak alsın. Biz ıslah etmeyeceğiz. Burada tekrar şunu söyleyeyim. Hazreti Mesih Maud aleyhisselam şüphesiz Türk sefiri için onun ihtiyacını getirdiği haram değildir söylediğim gibi. Fakat Mesih Maud aleyhisselam asla bunu nargileyi ve sigarayı asla kullanmazdı ve ondan çok nefret ederdi. Hiç sevmezdi. Tebliğ için hangi yollara başvurmalıyız ve nasıl yapmamız lazım? Bu konuda bir seferinde Hazreti Müslim Oğuz radıyallahu anh şöyle buyurdu. Şu anda Nazaret Davet-ül Tebliğ broşür vasıtasıyla tebliğ yapmaktadır. Broşürler dağıtılır. Fakat bu broşür öyle bir şeydir ki onun daha fazla bir zamana kadar biz onun yükünü taşıyamayız. Hazreti Mesih Maud aleyhissalatü vesselam zamanında tebliğ iştiharlar vasıtasıyla olurdu. O iştiharlar, broşürler 2'şer, 3'şer, 4'şer sayfalık olurlardı. Ve onlarla ülkede bir gürültü kopardı. Onların çoklukla biz onları basardık. Bu zaman bakımından çokluk demek, o zaman bakımından bir iki bin olurdu. Bazen onar bin sayıda dahi broşürler dağıtılırdı. Fakat şimdi bizim cemaatimiz kat kat daha büyüktür. Şimdi iştihar şu olacak ki broşürler 50 şer bin yahut 100 şer bin neşredilsin. Sonra bakınız ki bu iştihar, bu broşürler nasıl insanların dikkatini çekerler. Allah-u Teala'nın lütfudur. Şimdi bazı yerlerde milyonlara kadar ulaşıyor bu sayı. Ve onun etkileri diğer ülkelerde oluyor. Şimdi Amerika'dan bir bilgi, rapor vardı. İsveç'te bir kuruluş vardır. Bir temsilcimizle irtibata geçtiler. Şimdi orada dikkat vardır İslam'a. Bakalım ki bu nedir? Allah bilir nedir? Biz seninle mülakat yapmak istiyoruz. Böyleler dahi dikkat oluyor. Benim turum esnasında da yüz binlerce insana bizim mesajımız ulaştı. Kısacası broşürler vasıtasıyla yahut haberler ve matbaa vasıtasıyla çok geniş bir şekilde mesaj ulaşıyor. Ki gene literatür vasıtasıyla ulaşamaz. Hazreti Müslim o diyor ki eğer broşürler eskiden 12 defa basılırdı, şimdi 3'er defa oldu. Fakat yine eğer 100'er bin şekilde, 200'er bin şekilde eğer basılırsa onun etkisini göreceğiz. Ve görüyoruz ki biz 100 binlerce bastığı zaman etkisini görüyoruz. Onun için bazı kimseler derler ki gazetede iştihar vermenin anlamı ne? Çünkü faydası vardır. Çünkü onlarla cemaatin tanımı oluyor insanlarla. Cemaatin literatürü 2 ayda ne kadar neşir edilirse bazen bir gazetede ondan daha fazla insana haber ulaşmış oluyor. Bugünlerde Allah-u Teala'nın lütfuyla gazeteler vasıtasıyla cemaatin tanımı oluyor. Söylediğim gibi birçok yerde oluyor. Pres ve medya matbaa şubesi dahi Allah-u Teala'nın lütfuyla çok büyük rol oynamaktadır bunda. Ve bu geniş çapta dünyada her yerde olmaktadır. Onun için tebliğ şubesinin dahi görevidir. Bu tanımdan istifade etsinler tam olarak. Ve İslamiyet'in mesajını bu vasıtasıyla versinler. Bir yerde gazeteye geldi ve ondan sonra bitti. Öyle olmasın. Şubenin görevidir tebliğ şubesinin. Bu vasıtayı tebliğ için dahi kullansınlar. Bu tanım tebliğ için dahi kullanılmalı. Ve yepyeni yollar aranmalı bunun için. Hazreti Müslim Maud radıyallahu anh bir seferinde çocukların terbiyesi için bir makale yazdı. Müslim Mesih Maud aleyhissalatü vesselam'ın bir hikayesini beyan etti. Diyor ki Hazreti İmam aleyhisselam 5 Eylül 1898 senesinde bu hikayeyi bana anlattı. Bundan anlaşılıyor ki Allah-u Teala'yı tevekkül eylemek ve ona güvenmek şu duruma insanı getirir ki Allah-u Teala kendisi ona kefil olur. Ve böyle bir şekilde onun ihtiyaçlarını giderir ki insan farkına dahi varmaz. Hazreti Mesih Maud aleyhissalatu vesselam buyurdu ki bir zat bir yolcu içindeydi, bir ormandan geçti. Orada bir hırsız vardı. Her gelen geçenin parasını çalardı. Alışkanlığa göre o büyük zatı dahi para almaya çalıştı ondan. Dedi ki ve fis semaya rizkukum ve ma tuvadun. Gökte senin rızkın vardır ve Allah-u Teala sana söz veriyor. Yeter ki hayırda bağlı kal. Senin rızkın vardır gökte. Sen Allah'a güven ve takvayı benimse. Hırsızlığı bırak. Allah-u Teala senin ihtiyaçlarını giderecek. Hırsız etkilendi. O büyüğü zatı bıraktı ve onun sözüne göre amel etti. Öyle ki hikayesi şöyledir ki güne, altın ve gümüş kaplarda yemek yemeye başladı. O kadar mal fazla eline geçti. Allah'a güvendiği zaman ki hikayesi şöyledir ki altın ve gümüş kaplarda yemek yerdi ve onları yemekten sonra dışarı atardı. Birisi oradan geçti, aynı zat ve o hırsız muttaki olmuştu. O büyük zata bütün durumu anlattı ve dedi ki bana başka bir ayet söyle. Büyük zat dedi ki fava rabbis semai vel arzi innehu lahak. Allah ve yerin ve göğün Rabbinin adına yemin ediyorum bu haktır. Bunu o kadar etkilendi ki Allah-u Teala'nın yüceliğini düşünerek çırpındı ve canını verdi. Bu bir çocuğa Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bu hikayet anlattı. 7-8 yaşındaki çocuğa. Ve ondan sonra çocuklara dahi anlatıyor. Makalede takva benimsemekle insan ne kadar mertebeye ulaşır. Yerin ve göğün insanlarını besleyen Allah'ın varoluşunda bir şüphe var mı? O vardır, doğrudur. Hepimizi beslemektedir. O Allah, ondan korkmamız lazım, ona güvenmemiz lazım ve hayırı benimsememiz lazım. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam zamanında bu çocukların durumu böyleydi. Onlara bu böyle ders verilirdi. Bugünlerde ki büyükler dahi bunu zor anlarlar. Onun için daima aramızda her birimizin hatırımızda tutmamız lazım. Takvadan yana olalım. Ve Allah-u Teala'nın zatına o kadar güvenelim ki ve ona bağlı olalım ki O'dur bizi besleyen. Bizi terbiye eden, büyüten O'dur. Şüphe yoktur bunda. Asıl Allah O'dur. Haktır. Ve ondan korkmamız lazım ve daima ondan dilenmemiz lazım. Onun önünde eğilmemiz lazım. Ve daima ona güvenmemiz lazım. Hayır budur ancak ki bir Müslüman için bunu benimsemesi gereklidir. Buna iman etmesi, amel etmesi gereklidir. Kısacası büyükler için dahi bunun bu dersin büyükler için daha çocuklardan daha fazla dersi vardır. Bugünlerde biz bunları unutmaya başlıyoruz. Bazen takvadan bazı kimseler uzaklaşmış olurlar ve Allah-u Teala ya güvenmezler, insanlara güvenirler. Onların hatırında tutmaları lazım. Asıl Allah-u Teala'nın zatına güvenmeliyiz. Dua edelim ki hepimizde bu takva olsun. Amin. Ben namazdan sonra iki cenaze, gayb cenazeyi kıldıracağım. Birisi El-Haj Doktor İdnis Sierra Leone'un naib amirinin cenazesidir. 3 Mayıs 2016 senesinde vefat etti. Kısa hastalıktan sonra inna lillahi ve inna ilahi raciun. Kendisi Boş şehrinde Ahmedi olduğu tahsil gördüğü zaman 1960 senesinde amilaya girdi ve vefat edinceye kadar mutlaka bir işte kaldı. Uzun zaman deputy amir görev yaptı. Başarılı bir müballik idi. Birçok insan kendi vasıtasıyla cemaate girdi. Mescitten uzak olmasına rağmen sabah ve akşam ve yatsı namazı mescide eda ederdi. Tatil günü sabahtan ikindiye kadar mescide zamanını geçirirdi ve Kur'an-ı Kerim'in tevlaviyetini yapardı ve nafile namaz kılardı. Cuma namazını hiç kaçırmaz. MTA'de Amir-ül Mümin'in hutbesini daima dinlerdi. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bir kitabını mutlaka mutalaa ederdi. Her insana yardım ederdi. Medical doktor idi. Tıp doktoru. Meslek bakımından. Fakat buna rağmen cemaat için her zaman hayatını vakfetmiş idi. Akil Bey Regional Missionary yazmıştır. İnsanlar ne zaman yardım isterlerse ve bütçede para yoksa böyle insanlara
(gülüyor)
Murabbi Cami bu gibi insanları doktor bey götürürdü ve hiçbir zaman olmadı ki birisi yardım için kendisine gelmiş olsun ve kendisi ona yardım etmemiş olsun. Çok şefik bir insan idi. Vakıfı zindigileri tedavi ederdi. Var olan ilaçları kendisi verirdi ve dua için onlara söylerdi. Fakirlere kendi masraflarını dahi verirdi tedavi dışında. Birçok insanın ameliyatını yaptı. Sağlığı iyi olmadığı zaman birisi geldiği zaman onu hastaneye gönderirdi ve cebinden parasını verirdi. Ahmedi bir doktor El-Hac Şeyhu Taun dahi biyet etti ve cemaate bir hediye olarak bir parça verdi, yerin parçasını. Doktor öğrendi ki bu benden sonra bir cemaat oldu ve benden ileri geçmiştir. Mescid için yer verdi cemaate. Cemaat için 35 milyon para verdi. Ahmediye cemaatinin aşığıydı merhum. Halifeler için ihlas ile dua eden bir zat idi. Merhum Musi idi. Ve diğer mal işlerine de katılırdı daima. Böyle insanlardır ki uzak ülkelerde bunlar yaşıyorlar. Fakat Allah-u Teala'nın lütfuyla iman ettikten sonra ilerlediler. İlerlemeye devam ettiler. Allah-u Teala merhumun derecelerini yükseltsin. Ve onun nesillerinde dahi Ahmediye cemaatini zinde tutsun ve vefa versin onlarda. Ve vefa yaratsın. İkinci cenaze Mansura Begim Halis Seyfullah'ın Avustralya'nın naib amirinin cenazesidir. 21 Temmuz'da vefat etti Avustralya'da. İnne lillahi ve inne ileyhi raciun. Namazları kaçırmayan, teheccüd eda eden, Ahmediyet için hamiyet sahibi olan, hilafeti çok seven bir bayandı. İyi bir bayan. Hastanede namazı unuturdu hastalıktan dolayı. Kocasına derdi ki benimle birlikte namaz kıl. Sadr Lajna olarak Avustralya'da görev yaptı. Sadr Maula Libya'da, Pakistan'da da, Tarbela ve Sivil Line Lahore'da hizmet etmek nasip oldu. Takımıyla birlikte iş yapardı. Kur'an-ı Kerim'i severdi. Mutlaka okurdu. Çocuk dışında dahi yabancı çocuklara dahi Kur'an-ı Kerim'i öğretirdi. Merhume Musiye'ydi. Çendasını verirdi. Cayedat hissası ve gelirinin hissasını verirdi. Kocası ve iki oğul ve üç kız bırakmıştır. Hepsi değişik şekillerde din hizmetini yapmaktadırlar. Bir oğlu buradadır onun. Ömer Halid. Londra'nın bir halkasının sadr cemaatidir. Avustralya'da bir oğlu National Secretary Vakfı Cedidir. Allah-u Teala merhumenin derecelerini yükseltsin. Mağfiret eylesin, merhamet eylesin. Nesillerinde dahi daima ihlas ve vefa kalsın. Amin.
Elhamdülillahi nehmadu ve nusteynu. Elhamdülillahi nehmadu ve nusteynu ve nustağfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ